Ayrım 39, sayfa 234. Böylece insan kültüründe türetilmiş ihtiyaçların niteliğini görmeye başlıyoruz. Açıkçası bu kavram şu anlama gelir ki, kültür insanı türetilmiş gizil güçler, potansiyeller, yetenekler ve güçlerle donatır. Bu da çıplak organizmanın doğal yeteneklerinden başka, insanın eylem alanının olabildiğince geniş olması da insana bir takım sınırlamalar getirir anlamına gelir. Başka bir söyleyişle kültür insan davranışına yeni bir özel determinizm, belirlenimcilik türünü empoze eder. Bu türetilmiş ihtiyaçlar ya da kültürel buyrukları insana kabul ettiren etkenler onun şu eğilimleridir. Güvenliğini ve refahını genişletmek, hareketinin boyutlarını göze almak, hızını arttırmak, hem yıkıcı hem de üretici makineler yapmak, kendisini koruyucu dev aygıtlarla silahlanmak ve aynı boyutlarda saldırı araçları üretmektir. Kültürden kaynaklanan buyrukların kesinliği ve determinizmini ele alacak olursak, bir bütün olarak insanlık ve her toplumun her bir bireyi çıplak, silahsız, korumasız ve donatımsız bir organizma olarak yaşama başladığı görülür. İnsanın anatomik yeteneği hayvanlarınkiyle karşılaştırıldığında biraz eksik kalır. Onun pençeleri, sivri uzun dişleri, zehir keseleri gibi doğal silahları yoktur. Bunun yerine insan, uzak bir hedefi bile vurabilecek güçte kesin, ağır silahlar üretir. O kazmak için yerde, havada ve sudaki avı öldürmek ya da tuzağa düşürmek için aletler yaratır ve geliştirir. Dil, sözlü ya da yazılı gelenek ve ince ahlaki kuralların insani davranış içine nasıl girdiğini, kültürel çözümlememiz açısından belirlememiz gereklidir. Herkesçe bilinir ki, bütün bunlar aslında sözel öğretime ya da dilin kullanımıyla ilgili testlere, yani baştan başa simgecilik, sembolizm alanına dayanır. Simgecilik esasen bütün örgütlenmiş davranışların temel bir öğesidir ve kültürel davranışın ilk görünüşüyle birlikte doğmuş olması gerektiğini ve tıpkı maddi zanaat ürünlerini, grupların toplu hareketlerini gözlemleyebildiğimiz ya da bir törenin oluşumunu açıklayabildiğimiz gibi, simgeciliğin de gözleme ve kuramsal çözümlemeye konu edilebileceği ortadadır. Burada ileri sürülen en önemli tez, simgeciliğin de asıl doğasıyla fizyolojik bir güdünün kültürel bir değere dönüşmesini mümkün kılan kökensel organizmanın değişime uğratılmasıdır. Dipnot, burada hülasa edilip aktarılan bilgilerin kaynağı için bakınız, Malinowski 1995 39-121. Daha önce de işaret edildiği gibi, W. Bascom'un tespitlerine göre Malinowski'nin halk bilimine doğrudan katkılarının başında yukarıda ana fikirlerinden bazılarını hülasa ettiğimiz, kültürü değişik cephe ve kurumlarının birbiriyle ilişki ve tesir içinde olarak gören çalışmasıdır. Malinowski'nin yaklaşımı halk bilimi çalışmalarına ele alınan bir folklor unsurunu sadece muhteva, biçim veya yapı yönünden ele alışların yanı sıra onu içinde bulunduğu kültürel sistemin işleyişinde meydana getirdiği uyum ve ayarlamalar anlamında işlevi bakımından değerlendirilmesini getirmiştir. İşlevsel kurama göre metnin kendi tepki gösterecek bir izleyici kitlesine sunulmaz ya da icra edilmezse anlamsızdır. Bu nedenle de Malinowski, şüphesiz metin önemlidir fakat bağlamsız metin ölüdür, 1926 demektedir. Kısaca işlevsel kurama göre icra edilen bir folklor unsurunun onu anlatan ve dinleyende oluşturduğunun veya oluşturduklarının niteliğinin ortaya konulmasını amaçlamıştır. Bir başka deyişle folkloru ve onun insan hayatındaki rolünü tam anlamıyla anlayabilmek için folklorun mitler, efsaneler, ninniler, türküler, atasözleri gibi bütün türler ve türküler örneğinde görülebileceği gibi de her türün içindeki aşk türküleri, savaş türküleri, işk türküleri, alt türlerine ait formlarına ait ürünlerin veya icraların değişik toplumlardaki uygulamalarına dair çok daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Bir folklor unsuru birden fazla işleve sahip olabilir. Dahası bir folklor unsurunun işlevi icra edildiği bağlama bağlı olarak da değişebilir. Dipnot: buna en güzel örneklerden birisi yaratılış bağlamlarında yas tutturmaya yönelik bir işleve sahip olan ağıtların farklı icra bağlamlarında eğlendirme işlevi yüklenmeleridir. Bakınız Çobanoğlu 1996A. C. Halk biliminin işlevsel çözümleme modelleri. Folklorun çok sayıdaki işlevi arasında William Bascom'un 1954-1965 basite indirgeyerek en önemli gördüğü birkaç tanesi şunlardır. Dipnot: W. Bascom'un makalesinin başlığındaki dört işlev tabiri, işlevlerin sayısı bakımından bir sınırlama değildir. Bunu bir sınırlama kabul ederek ve yine Bascom'un söz konusu makalesinde 71 numaralı dipnotta verdiği bölümlenebilirlik örneklerinden birini For Expressing Social Disapproval, 5. işlev ilan etmek, Başgöz 1996, Bascom'un çalışmasıyla açık bir tenakuz içermektedir. 1. Hoş vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme işlevi. Bu bağlamda bütün folklor icraları sadece bir eğlence olmaktan uzaktır. Eğlence veya eğlendirme her ne kadar folklorun önemli hem de son derece önemli bir işlevi ise de tek işlevi değildir. 2. Değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek verme. Folklorun ikinci işlevi, içinde yer aldığı kültürdeki icraları yapanlara ve bu icraları seyredip dinleyenlere, söz konusu kültürdeki ritüellerin toplumsal kurumları ve değerleri doğrulayıp onaylamasıdır. Böylece toplumsal kurum ve değerlerin güncelleşmesini, güçlenip köklenmesini sağlar. 3. Eğitim veya kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi işlevi. Folklorun üçüncü işlevi ise özellikle yazılı kültür geleneği olmayan veya sözlü kültür ortamının tek kültür ortamı olduğu toplumlarda folklorun taşıdığı bilgiler tarihsel olarak gerçek ve öğretimleri son derece önemli olarak kabul edilir. Bu bağlamda folklor kültürün aynası ve insanlara yönelik pratik kurallar ve kılavuz olarak düşünülmektedir. 4. Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için bir kaçıp kurtulma mekanizması. Folklorun yerine getirdiği bir başka işlev de, önemli olmasına rağmen çoğunlukla gözden kaçırılan, kabul edilmiş davranış kalıplarına uygun davranıyor olmak ve bu yolla da meydana gelen toplumsal ve kişisel baskılardan kaçıp kurtulabilmeyi sağlamaktır. Halk bilimi çalışmalarında işlevsel kuramın son derece başarıyla kullanıldığı çalışmalardan birisi de Macar halk bilimci Linda Degin, Masallar ve Toplum, Bir Macar Köylü Topluluğunda Hikaye Anlatımı, 1962-1969 adlı eseridir. Dipnot: Folk Tales and Society, Storytelling in a Hungarian Peasant Community. Linda Deik, 1948 ve 1960 yılları arasında Kaskat topluluğunda yaptığı 12 saha araştırması neticesinde tamamladığı çalışmasında ele aldığı toplulukta masal anlatmanın sosyal rolü ve kültürel değerlerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda masal anlatma geleneği bir sosyal kurum olarak ele alınmakta, zayıf ve orta halli anlatıcıların yanı sıra önde gelen sanatçılardan derlenen birkaç anlatının ötesinde, bütün repertuarları tespit edildikten sonra masal anlatma geleneğinin sosyokültürel bağlamındaki adeta biyolojisi tespit edilmektedir. Buna göre, toprakların dağılmasından sonra zengin arazi sahiplerinin topraklarında çalışan işçilerin, en fakir köylü sınıfına dönüşmesiyle, halk masalının eğlendirme işlevini kaybederek emelleri ve umutları anlatma işlevini yüklenmeye dönüşmesi ortaya konulmuştur. Leydek, çalışmasında kullandığı yöntemi masal anlatmanın toplumsal işlevi olarak belirlemekte ve karşılaştırdığı diğer topluluklardan olan Sara veya Zemlen yöresindeki balıkçıların malikane arazilerinin dağıtılmasıyla çiftçiliğe başladıklarında, balıkçı toplantılarında söylemeye alıştıkları masallardan, toplumsal yapıdaki değişiklikten kaynaklanan nedenlerle söz konusu masalları gayet iyi bilen kişilerin dahi dinleyicisizlik yüzünden vazgeçmeleri veya bu nedenle işlevsiz kalmaları ele alınmaktadır. Öte yandan Dick, çalışmasında masal anlatım geleneğinin söz konusu topluluk mensuplarınca bilinen ortak repertuarını kendi yaratıcılıklarını katarak yeniden yaratan ve böylelikle sıra dışı masal anlatıcısı haline gelen bireylerin bireysel yaratıcılıklarını ve bunun geleneksel yapı içindeki yerini de araştırmaktadır. Deakin çalışması, takip ettiği işlevsel yaklaşım ve dolayısıyla ağırlık verdiği icra bağlamıyla genel sosyokültürel bağlam konseptleri itibariyle bir kısmı öğrencileri olan performans teori mensuplarına doğrudan tesir etmesi nedeniyle de halk bilimi çalışmaları tarihi bakımından ayrıca değerlendirilmeye değer nitelikler taşımaktadır. İşlevsellik, sözlü edebiyat ürünlerine uygulanmasının yanı sıra yaygın olarak maddi kültür ürünlerine de uygulanmıştır. Bu konuda ilk çalışmalardan birisi de Petr Bogatrev'in Moravian Slovakya'da Halk Kostümlerinin İşlevi adlı çalışmasıdır. Dipnot, P. Bogatrev aynı zamanda performans teorinin de öncü teorisyenlerinden birisidir. The Function of Folk Costume in Moravian Slovakia. Bogatrev söz konusu monografik çalışmasında geleneksel giysileri, büyülü, dini, yöresel, yaş grubu, erotik ve günlük olmak üzere işlevlerine göre sınıflandırmaktadır. Ona göre işlevsel kuram halk biliminin daha önceki anlayışlara göre belirlenmiş olan konusunu genişletmekte ve böylece sözlü kültür unsurlarının yanı sıra köy inşaatlarından çiftlik araç ve gereçlerine Dorsen 1972A varıncaya dek geniş bir geleneksel maddi kültür unsuru da işlevsel bakış açısıyla incelenebilmektedir. Halk bilimi çalışmaları tarihinde yer alan ve daha önce ele aldığımız pek çok kuramın folklorun içinde yaratıldığı ve yaşatıldığı halktan dışlanarak çalışılmasına yönelik paradigmalar içerdiği görülmektedir. Ancak halk bilimi çalışmalarında işlevsel kuramın kullanılmaya başlanılmasıyla bu konudaki eksikliğin giderilmesi süreci başlamıştır. Bu sürecin önemli bir parçası olarak halk bilimin toplum veya topluluk hayatındaki birleştirme veya birleşme işlevinin ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda birleşme bir grup tarafından anlamlı bir davranışa katılmanın ikincil bir işlevidir. Kendini bir grup olarak hissetme sağlanmış ve grup üyelerinin müşterek katılımıyla anlamlı bir davranışla ya endişelerden ve saldırganlık hislerinden kurtulunmuş veya değerler ve fikirler teşvik edilmiştir. Anlamlı bir davranıştaki endişeleri ve değerleri paylaşarak grup olma hissini veya kimliğini onaylar. Bu grubun ne olduğunu belirlemesi suretiyle kimliğini ortaya koymasının yoludur. Aynı şekilde grup kendisi dışındakilerin folklorik davranışlarına dair kalıplaşmış ön yargılarını, stereotiplerini dışa vurmak yoluyla da grup kendi içinde kimliğini bu defa ne olmadığını belirtmek suretiyle ortaya koyar. Şüphesiz söz konusu grup kendisi dışındakileri ön yargıları doğrultusunda reddeder ve böylece birleştiricilik, cohesiveness elde ederken kullandığı ve kendilerini bir vücut kılan aynı stereotipler ve dışa vurumlar grubun dışındaki grup veya gruplarla olan ilişkilerindeki husumet ve ayrılmaların da kaynağını oluşturmaktadır. Böylece geleneksel dışa vurumlar yoluyla bir sosyal düzlemde kabul görme ve birleştiricilik sağlama elde edilirken, aynı geleneksel dışa vurumlar yoluyla ayrımcılık nedeni olmakta ve daha yüksek seviyede bir grup hissini ortaya çıkarmaktadır. Birleştiricilik önermesiyle araştırma yolu, sosyo-yapısal ve toplumun zihni karışıklık ve kargaşalarının son derece önemli karşılıklı tavır ve tutumların sembolik olarak ifade edildiği sembolik davranışların araştırılmasıdır. Dışa vurumcu anlamlı davranış, bu karışıklıkları veya kargaşa noktalarını ve söz konusu sıkıntıların, sembollerin etkili bir biçimde manipüle edilmek suretiyle çözülüşünün sistematiğini kavrayıp, sembolik davranışların toplumsal yaşantıyı düzenlemedeki işlevlerini anlayıp ve onları yorumlamayı sağlar. Bu dışa vurulan sembolik anlamlı davranışların müşterek kabulü ve belirli aralıklarla uygulanması grup bütünlüğünün koruma ve bakımını gerçekleştirir. Burns 1990-13. Sonuç olarak işlevsel kuram, halk bilimi çalışmalarına salt metne dayalı veya metin merkezli paradigmalar üzerine inşa edilen kuram ve araştırma modellerinin yanı sıra, bir tiyatro gibi icra edilen folklor olayının derlenip yazıya geçirilerek metinleştirilen kısmıyla birlikte, onu anlatma ve dinleme eylemleri ve rolleriyle gerçekleştiren temel parçaları ve tamamının içinde yer aldığı sosyo-kültürel fiziki şartlar bütünlüğü anlamında, bağlam kavramını, kontekst, esas alan kuramların öncüsü olmuştur. B. Sözlü kompozisyon teorisi. Şimdiye kadar gördüğümüz ve 19. yüzyılda ileri sürülen folklor kuramları, art süremli, diachronik olmalarının yanı sıra geçmişi yeniden kurmaya yönelik ve ele alınan folklor mahsulünün ne kadar eski olduğu ve ne zaman nerede ortaya çıktığını ortaya koymayı hedefleyen paradigmalara sahip olmuşlardır. 20. yüzyılda ise ele alınan folklor mahsulünün muhtemel kaynağını ortaya koymaktan ziyade, onun yapısının, muhteva ve stilistik özelliklerinin ne olduğu ile icra halinde bulunduğu sosyo-kültürel bağlamda ne iş gördüğü, icracının dinleyicilerle olan etkileşimi ve bu etkileşimin icra edilen geleneksel anlatının tür ve şekil başta olmak üzere, icrasına, yapısına ve işlevine tesirlerinin araştırılması ön plana çıkmıştır. A. Teorinin ortaya çıkışının tarihçesi ve Homer meselesi. 20. yüzyılda ortaya çıkan en önemli folklor kuramlarından birisi olan ve önceleri sözlü formülsel teori, Oral Formulaic Theory, Lord 1960 olarak adlandırılırken, son yıllarda sözlü teori, Oral Theory, Finnegan 1992-41 veya gittikçe yaygınlaşan şekliyle sözlü kompozisyon teorisi, The Theory of Oral Composition, Foley 1988 olarak adlandırılan teori, Homer'in Odessa ve İlyadası'nın sözlü kültür ortamının ürünü olup olmadığını anlamaya çalışan ve akademiyada üzerinde yüzyıllardan beri uğraşılan ve özellikle de klasistler ve filolojistler arasında yaygın ismiyle Homer meselesi, Homeric Question olarak bilinen araştırma sahası üzerine 20. yüzyılın ilk yarısında çalışmaya başlayan Milman Perry ve Albert B. Lord adlı araştırmacılarla takipçileri tarafından ileri sürülmüştür. Yakın zamanlara kadar sözlü kompozisyon teorisinin ortaya çıkışında Slovenyalı Matija Murko gibi son derece önemli roller oynayan öncü veya öncüllerin rolü yeterince vurgulanmayarak neredeyse tamamen Milman Perry'nin başlatıp erken yaşta ölmesiyle öğrencisi Albert B. Lord'un ve öğrencilerinin devam ettirdiği çalışmaların ürünü olarak takdim edilen teorik yapılanışın tarihçesi ve özelliklerine geçmezden önce Yukarıda işaret ettiğimiz Homer meselesi, ana hatlarıyla da olsa üzerinde durarak tanımlamamız gereklidir. Çünkü daha önce de işaret ettiğimiz gibi klasik filoloji çalışmalarının başlamasından itibaren ortaya çıkan ve asırlar boyunca süregelen ve kısaca Homer meselesi olarak bilinen bilgi ve araştırma alanı, sözlü kompozisyon teorisinin ortaya çıkışında doğrudan etkili olmuştur. Bu nedenle kısaca Homer'in kim olduğu, ona ait olduğu kabul edilen Odessa ve İlyada destanlarını ne zaman yazdığı, destanların hazırlanışına ve yorumlanışına dair bu gibi kuşkuların giderilmesine yönelik cevaplar ve tartışmalar, Foley 1988-1 olarak tanımlanan Homer meselesinin ortaya çıkışı ve gelişmesini, J.M. Foley'in çalışmasından 1988, hareketle en yalın şekliyle de olsa özetlemek konunun daha iyi anlaşılması bakımından yararlı olacaktır. Eski Yunan'dan devralınan klasik kültürün ürünlerinin başında gelen Odessa ve İlyada destanlarının sözlü kültür ortamında kompoze edilmişliğine dair Truva Savaşı'nın Homer'in zamanından çok önceleri yapılmış olması ve Homer'e ulaşan ve doğrudan savaş zamanından kalma yazılı şiirler olmayışından hareketle, söz konusu destanların daha eski zamanlardan kalma şiirlerin hatırlanarak bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu ve pek çok uyumsuzluğun da bu nedenle ortaya çıktığı şeklindeki bilinen ilk spekülasyonlardan birisi, milattan sonra 38'de doğan Musevi Haham Flavius Josephus tarafından yapılmıştır. Flavius Josephus'un yorumuna benzerleri ara sıra daha sonraki yüzyıllarda da ortaya çıkmasına rağmen, Homer'in Odessa ve İlyadası üzerindeki tartışmalar, onların yazılı edebiyatın ürünü olduğu yönündeki klasistler arasındaki genel kanaatleri değiştirmez. Fakat söz konusu genel kanaatin yanında ona karşı olan ve dolayısıyla Homer meselesine dair farklı fikirler ortaya atılmaya devam eder. Bunlar arasında yer alan ve John F. Miley'e göre 1988-4, sözlü kompozisyon teorisinin ortaya çıkışının gerçek öncül kaynağı olarak kabul edilen Frederick Wolff'un 1795 yılında yayınladığı Prolegomena ve Homerum adlı çalışmadır.